Ayrım 4. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci. Sayfa 57. Kasım Perşembe saat 15. Öğle namazına müteakip defnedildi Deniz'in cenazesi. Annesi siz misiniz? Elimizden geleni yaptık, kurtaramadık. Başınız sağ olsun demişti dün akşam o genç doktor Belkıs ablaya bakarak. Kısmet apartmanı neredeyse tam kadro hastanedeydi. Belkıs abla Derya'ya sarılmış. Benim ben, bunların anası da benim babası da. Diyerek sarsılarak ağlamaya başlamıştı. Nergis durmadan Yasin okuyor, Poyraz neredeyse 12 saattir hastanede nöbet tutan Mert'in hiç görmediği bir genç kız için döktüğü gözyaşlarını siliyor. Az önce hastaneye gelmiş olan Meryem, doktorun duygudan yoksun açıklamasına öfkelendiğini anladığı Yusuf'u sakinleştirmeye çalışıyordu. Derya şoktaydı, donup kalmıştı. Cenaze töreni bitene kadar ne konuştu ne ağladı. Kocaman siyah gözlerinde yaşadığı acı vardı, pişmanlık vardı. Ama hepsinden baskın olarak öfke ve isyan. Kendini suçluyordu Derya. Ablamı evde yalnız bırakmamalıydım diyordu. En çok da geçen hafta abla kardeş nohutları ıslatırken şakalaştıkları o gece aklına geliyordu. Deniz, İstanbul'a geldik de buranın Ordu'daki evden farkı yok. Bütün iş yine bende. İstanbul'da Deniz varmış, sen gördün mü ufaklık diye Derya'ya takılmıştı. Deniz Derya'dan 5 yaş büyüktü. Ordulu Nurten ve İrfan Yılmaz çiftinin çocuklarıydılar onlar. Anneleri terzilik yapıyordu. Babaları karayollarında işçiydi. 1995'te yeni evli Yılmaz çiftinin kapıları bir gece ansızın çalındı. Polis İrfan Bey'in tüm karşı koymalarına rağmen Nurten Hanım'ı alıp götürdü. Hakkında ihbar vardı. Terzi Nurten Deniz'e 3 aylık hamileydi. Deniz cezaevinde doğdu. Mahkemeye çıkacağı güne kadar hakkındaki suçlamayı bile doğru dürüst öğrenemeyen annesi tutuklu yargılanıyordu. Deniz için günlük 5 lira gibi bir iaşe bedeli veriyorlardı. Koğuştaki herkesin bebeği, koğuşun maskotu olmuştu Deniz. Yavaş büyüdü, iyi beslenemedi, 3 yaşında konuştu. İlk söylediği kelime abla oldu. 2 ayda bir görüş gününe gelebilen babasına abla demişti. 2000 yılının Aralık ayında Deniz 5 yaşındayken koğuşta kıyamet koptu. Annesi onu tavandan yağan ateşten, erimekten, boğulmaktan kurtarmak için 4 kat çarşafa sarıp yatağın altına itti. Üstüne de kendi kapaklandı. Saatlerce öyle durdular. Oyun oynadıklarını sandı Deniz. Ablaların birçoğunu da bir daha göremedi. 3 ay sonra çıkardıkları mahkemede annesini beraat ettirdiler. Pardon deyip hayata dönmelerini söylediler. Konaklar yaptırdım, döşetemedim. Ünye Fatsa bir oldu da narinim, baş edemedim. Deniz babasını cezaevi dışında ilk gördüğünde evde bu türkü çalıyordu. Söyleyenin sesi öyle Davud'uydu ki Deniz korktu. Belki de babasını görünce korkmuştu küçük kız. İrfan Bey'in bıyıkları gibisini ilk defa yakından görüyordu. İrfan Yılmaz karısını ve küçük kızını cezaevi kapısından almaya gidememişti. Nurten Hanım örgüt üyeli suçlaması içeri girince o da karayollarındaki işini kaybetmiş, fındıkta çalışmaktan başka bir şey elinden gelmemişti. Kazandığı parayla ancak karnını doyurabiliyordu, yol parasını denkleştirememişti. Ev tarhana kokuyordu. Komşuların verdiği sıcacık tarhana çorbasının kokusu Deniz için baba kokusu olmuştu. Babası ne ona ne de annesine sarıldı. Başı hep öne eğikti bu bıyıklı adamın. Deniz o zaman anlayamadı. Babası utanıyor, sıkılıyor, tek kelime konuşmuyordu. 9 ay sonra kardeşi doğdu. Adını Derya koydular. Komşular hangisi kız ismi, hangisi erkek ismi bir süre bunu tartıştılar. Bir süre sonra da kitap meraklısı Terzi Nurten'in kanser olduğunu konuşmaya başladılar. Genç kadın ikinci çocuğunu kucağına aldıktan sonra sol elinde daha önce önemsemediği küçük lekenin büyüdüğünü, kanayıp kabuk bağladığını ve bir türlü iyileşmediğini fark etti. Hastalık koluna ve bütün bedenine yayıldığında doktora gitmek istediyse de Derya biraz büyüsün ve İrfan Bey düzenli bir iş bulsun diye bekledi. Deniz de okula başlamıştı ve okulun ilk 2 haftası boyunca kızlarına giyeceği önlüğü dahi alamamışlardı. Annesi kanepenin mavi örtüsünü kesip makinede dikmiş, önlük olmuş, beyaz kartondan da yaka yapılmıştı Deniz'e. Nurten Hanım çok becerikli bir terziydi ama cezaevinden çıktığından beri eski müşterilerinin ayağı kesilmiş, Kimse iş getirmez olmuştu. Derya'yı yalnız 2 ay emzirebildi annesi. Sonra sütü gelmez oldu. Bir deri bir kemik kalmıştı el kadar bebek. Deniz annesinin ağırlığının arttığı günlerde okul dönüşü küçük kardeşine annelik yapıyordu. 7 yaşında sade suya tirit yapmayı öğrendi Deniz. 8 yaşında nohut pilav yapmayı. 9 yaşında ise ölen annesinin yerine büsbütün geçip kardeşine anne olmayı. İrfan Bey evde 4 yaşında bir bebek, 9 yaşında bir çocukla öylece kala kalmıştı. Hekim oldu derler bir küçük uşak, bir omuzdan bir omuza 10 arma fişek. Hastanede Belkıs ablanın ona sarılıp ağladığı andan beri adeta taş kesilen Derya nihayet mırıldanıyor, bir hayat belirtisi gösteriyordu. Kısmet apartmanı sakinleri cenazeden sonra Derya'yı yalnız bırakmak istememiş, onu da alıp Meryem'le Yusuf'un evinde toplanmışlardı. Meryem mutfakta Nergis'le helva kavuruyor, Yusuf ve Poyraz, Mert'in az önce üst kattan getirdiği elektrikli ısıtıcıyı kuruyor, Belkıs abla dikkat kesilmiş, Derya'nın ağzından çıkan sözleri anlamaya çalışıyordu. Kıtmir su masanın altındaydı. Ünye Fatsa arası ordu kuruldu, hekim oğlu dediğin o da vuruldu. Söyle minik kuşum söyle, bağırarak söyle, ağlayarak söyle, gülerek söyle. Türkü şifadır. Türkü yarıya merhemdir. Türkü seni iyileştirir, içini yıkar, temizler türküler, dedi Belkıs abla. Bağdaş kurup oturduğu yerden doğruldu, gidip Derya'ya bir daha sarıldı. Derya gülmeye başladı önce. Sinirim bozuldu be abla, adli tıptaki o hıyar ne biçim davrandı bize, deyip koyuverdi gözyaşlarını sonra. Ablamı ben koruyamadım. Babam ölmeden söz vermişti ona be Belkıs abla. Deniz ablamı pamuklara sarıp koruyacaktım. Ben ne yaptım? Her gün önüne bir koca tencere pirinçle nohut koydum. Başka ne yaptım? Şu boktan şehre geldiğimizden beri kızcağız gündüz kazak fabrikasında, gece evde çalıştı. Bir gün alıp da Taksim'de burası abla deyip gezdiremedim. Meryem'le Nergis helva getirdiler sonra. Poyraz'la Mert ise battaniye. Yusuf akşam yemeği için bir şeyler almaya gitti. Kıtmir su masanın altından çıkıp gidip Derya'nın gözyaşlarıyla ıslanmış yüzünü yalayıp döndü kıçını. Elektrikli ısıtıcının yanına yattı. Hepsini bir gülme aldı yeniden. Herkes güldüğüne utandı. Nergis, ben 7'sinde de okurum Ahmetli'nin 40'ında da, dedi Belkıs abla. Bakın size ne anlatacağım, var mı dinleyecek sabrınız, diye sordu. Mert atıldı önce. Anlat abla, anlat da kafamız dağılsın biraz. Senin için deli diyorlarmış, aynı ben. Önce onu anlat. Belkıs abla Poyraz'a baktı. Poyraz yalnızca 1 yıldır tanımasına rağmen Atina'daki annesini yerine koydu. Belkıs ablasının kendisinden şüphelendiğini ve ona kızdığını düşündü. Ben bu boş boğaza hiçbir şey söylemedim ablacığım. Sana deli dediklerini nereden duymuş bilmem, diye öne aldı. Belkıs abla, sen onu bırak da o gece aldığımız rakıyı ne yaptın canımın içi, ondan haber ver. Kızar mı Belkıs ablan sana? Delilikten ulu mertebe mi var şu hayatta, dedi. Mert hemen, ay ben kendim de deliyim diyorum size. El ele verip beni mi linç edeceksiniz bakayım siz? Belkıs abla, bu Poyraz pek fena, deyip koyuverdi kahkahayı. Meryem öğretmen öksürdü, sınıfı susturmak ister gibiydi. Anlatacağını unutma da ablacığım, Yusuf'u da bekleyelim, şimdi gelir. Salata malzemesiyle biraz daha balık almaya gönderdim onu. Sizin o gece getirdikleriniz de buzluktan çıkardım. Akşam herkes burada, haberiniz olsun. Derya'nın bu geceden itibaren o eve dönmesini istemiyoruz, değil mi? Hem onu da konuşuruz. Derya başını öne eğdi. Sahi artık nerede yaşayacak, ne yapacaktı? Deniz ablası olmadan nasıl devam edecekti? Onu düşündü kara kara ve patlattı Hekimoğlu'nu bir daha. Konaklar yaptırdım. Mermer direkli, Hekimoğlu dediğinde narinim, aslan yürekli. Yusuf kapıdan girdiğinde Belkıs abla seslendi. Gel aslan parçası, gel gel, Türkçesi güzel, seni atamayanlar utansın. Salı sabahı tıraş da olmuştum, fark ettim. İş aramaya mı gidecektin yine? Şunları mutfağa koyayım da geleyim abla. Senden de hiçbir şey kaçmıyor. Janti şoför arıyorlarmış, asgari ücretli. Oraya başvuracaktım, kısmet değilmiş. Derya, sana yardım edeyim Yusuf abi. 2 gündür benim için perişan oldunuz, deyip ayağa fırladı. Mert Poyraz'ın dizinin dibinden ayrılıp öne atıldı. Sen otur bakalım delikanlı. Mutfağa kızlarla ben bakarım bu gece. Hem mutfak sohbetine bayılırım ben. Erkekler boşalsın bakalım orayı. Meryem'le Nergis'te yamağım atadım gitti. daraltmayın çalışma sahamızı. Yusuf abi de yoruldu. Belkıs abla, sen de anlatacağın öyküyü sofraya sakla. Tamam mı bir tanem? Tamam tamam. Ay bayıldım bu oğlana. Poyrazcığımın arkadaşı pek maharetli, pek de tatlı dilli. Bana önden bir kadeh de susuz rakı getirir belki. Rakıyı ev sahibi Yusuf açtı. Bir kadeh kendine, bir kadeh de Belkıs ablasına doldurup salona geçti. Poyraz, içer misin sen de diye sordu. Poyraz yemekte içeceğini söyledi. Kıtmır su Nergis'in peşinden mutfağa yöneldi. Nergis, balık kokusuna dayanamadı herhalde, yazık. Çıkarayım mı köpeği dışarı Meryem abla diye sordu. Meryem gülümsedi. Kalsın, ay yazık, canı çekmiş belli. Ben ona da ayırırım bir parça, sen de gel içeri otur istersen. Biz mutfak sorumluluğumuz Mert Bey'le hallederiz dedi Meryem. Mert'in hoşuna gitti Meryem'in sözleri. Bana Mert deyin ayol, ben de neymiş deyip kahkahayı patlattı. Bey de neymiş deyip kahkahayı patlattı. Nergis evin taziye evi olduğunu hatırlatmak ister gibi, Deryacık için de iyi oldu, yalnız kalmamış oldu bu akşam. Ama çocukcağız bunlar yiyip içiyor, keyfine bakıyor diye düşünmez inşallah dedi. Kollarını sıvayıp önündeki soğanları soymaya başladı. Meryem, dili çözüldü ya çocuğun, ona sevindim ben. Kim vurmuş bu kızı, size bir şey söyleyen oldu mu diye sordu. Mert, sıvı yağ uzatır mısın Meryem abla deyip bildiklerini sıralamaya başladı. Poyraz'la konuştum ben. O gece koşup bunların evine gitmişler. Kızcağız kapının önünde öylece kanlar içinde yatıyormuş. Karnından iki kurşun girmiş. Konu komşu kapısını penceresini sıkı sıkı örtmüş. Bir Allah'ın kulu yardımcı olmamış bunlara. Ambulans gelene kadar bilinci açıkmış kızın. Derya'ya Murat dediğini yaptı diyebilmiş sadece. Hastaneye polis gelmiş. Polise de bu ismi vermişler. Artık kimse bu Murat. Arıyorlarmış hala. Mert mutfakta çok pratikti. Hepi topu iki gündür tanıdığı bu yabancıların evinde bile hemen mutfağın kontrolünü eline geçirmişti. Ankara'da annesi Yasemin Hanım'la abiyi Cesura'da yemekleri hep o yapıyordu zaten. Babası Sabahattin Korkut'un 5. kattaki evlerinin mutfak penceresinden kendini boşluğa bıraktı. O geceden sonra Yasemin Hanım bir daha mutfağa girmemişti. Emekli albaydı Mert'in babası. Büyük oğluyla gurur duyuyordu da küçük oğlu Mert'le ilgili kaygıları vardı. Hep fazla anneci bizim küçük oğlan diyordu kendi kendine. Mert'le fazla ilgilenemediğini düşünüp onun çıt kırıldım tavırlarıyla ilgili kendini suçluyordu. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa Cesur'un futboldaki yetkinliğinden, çapkınlıklarından, tarihe olan merakından övgüyle söz ediyordu. Mert'le ilgili ise hiçbir şey anlatmıyordu. Eve sinirli geldiği her akşam bir bahane yaratıp en çok Cesur'u dövüyor, Mert'e yalandan vurmakla yetiniyordu. Mert'in ev telefonundan o dönemki büyük aşkı Ferhat'la yaptığı son görüşmeye, telefonun paralelinden kulak misafirliği yapmasından bir hafta sonra intihar etmişti Sabahattin Bey. Geride oğluna yazdığı bir mektup kalmıştı. Neyi eksik ettik senden? Dedelerin çok cengaver, kahraman insanlardı. Sen neden böyle oldun? Diye başlayan o mektup kaldı Mert'e o günlerden hatıra. Abi Cesur'un dozu her geçen gün giderek artan suçlamaları ve bir de zihnine yer etmiş maaşlar. Olur mu böyle olur mu? Evlat babayı vurur mu? Sizin millet hainleri, bu dünya size kalır mı? Kapı çalındı, taziyeye gelen başkaları da vardı herhalde. Meryem mutfaktan çıkıp kapıya koştu. Kıtmır su da peşinden gitti. Gelen Emrullah'tı. Yanında kilolu mu kilolu, kır saçlı ve bıyıklı, lacivert kırışık takım elbiseli, kravatsı, sarıya çalan beyaz gömlekli bir adam daha vardı. Adam tozlu siyah ayakkabıların topuna basmıştı. Hemen ayakkabılarını çıkarıp içeri girecek gibiydi. Meryem kapıyı açıp, ''Buyurun.'' dedi. ''Buyurmaya gelmedik hanım kızım. Himmet Bey, hane halkının bilgiler için doldurmasını istediği kağıtlar bir türlü doldurulup getirilmeyince gelip bizzat toplamak istemiş. Sizin evde de bu akşam kalabalık maşallah.'' Emrullah içeri girmiyor ama merakla kafasını içeri uzatıp duruyordu. Himmet Bey mahallenin muhtarıydı. O da merak konusunda Emrullah'tan geri kalmıyordu. Yusuf karısının yanına geldi. Kıtmır su kapıdakileri koklamaya devam ediyordu. ''Bugün Ankara'ya davetliydim. Belki duymuşsunuzdur.'' dedi muhtar Himmet gururla. Meryem mutfağa döndü. Yusuf ve Kıtmır su ilgileniyordu artık kapıda duranlarla. Yusuf, ''Duymadık muhtar. Yukarı mahallede cinayet işlendi. Belki siz de onu duymuşsunuzdur.'' ''Bir genç kızı vurdular. Bizim tanıdığımızda. Az evvel cenazeden geldik. Ölen genç kızın kardeşi bizde misafir. Buyurun siz de bir başsağlığı dileyin isterseniz.'' dedi. Ben Ankara'daydım. Söylediğim gibi duymadım Yusuf Bey. Ne olmuş? Kim kimi vurmuş? Ortalık iyice bozuldu. Bizim mahalleye de kim taşındı, kim ayrıldı belli değil. Emrullah Bey gibi yöneticilerimiz de sağ olsun bize bilgi vermiyorlar. Bir şeyden haberimiz yok deyip Emrullah'a baktı muhtar. Emrullah hiç oralı olmadı. Kıtmır su dikkatini dağıtıyordu. Aklı muhtarın da gitmeyi çok istediği perşembe sohbetindeydi. Yusuf, biz dağıttığınız kağıdı doldurup veririz yarın. İçeri gelmiyorsanız müsaadenizle deyip kapıyı kapatmaya davrandı. Emrullah paçasını kıtmır sudan kurtarıp ayağını kapı eşiğine koydu. Bir dakika, Belkıs da burada mı diye sordu. O sırada Mert mutfaktan başını gösterdi. Nergis elinde tabaklarla koridorda göründü. İçeriden Belkıs ablanın sesi duyuldu. Güzel aşık, çevremizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Muhtar Emrullah'ı kolundan çekti sonra, haydi Emrullah Bey, sen hafta başında bana getirirsin kağıtları. Yol yorgunuyum zaten. Burada da çalgı çengi var herhalde. Sonra konuşuruz dedi. Yusuf, çalgı çengi değil, cenaze var muhtar, cenaze. Derken Mert koridordan seslendi. Yusuf abi, Poyraz'da bir kadeh içmeye karar verdi. Dolapta buz var mıydı diye seslendi. Emrullah'la muhtar arkalarını dönüp gittiler. Yusuf kapıyı kapattı. Mert kıtmır suyunun başını okşayarak konuşmaya devam etti. Ay kusura bakma Yusuf abicim, gitti sandım o adamlar. Kapıdalar mıydı daha? Ne kusur, kusur mu olurmuş kardeş? Ben doldurayım bir buzlu bardak. Balıklar ne alemde? Karın benden hamarat abicim. Çıkardılar beni mutfaktan zorla. Bitmek üzere, sofra hazır gibi. Meryem herkesi sofraya çağırdığında Poyraz salonda Derya'yı karşısına almış nasihatta bulunuyordu. Öfkelisin biliyorum Derya'cığım ama sakın o Murat denilen şerefsizin peşine kendin düşme. Polis bulacak. Biz de avukatlarla sonuna kadar takipçisi olacağız. En ağır cezayı verirler. Yüreğin soğumayacak belki ama o it de gökyüzünü göremeyecek bir daha. Sen ekmeğine bakacaksın. Ablan da bunu isterdi. Yalnız değilsin bugünden sonra. Bak ben varım. Yusuf abinler var. Belkıs ablan var. Belkıs abla sofraya herkesten önce oturmuş. Bir yanına Nergis'i, bir yanına Meryem'i oturtmuştu. Kızlar çok yoruldular. Haydi bakalım beyler. Servis yapın da görelim sizi dedi. Mert elinde koca salata kasesiyle geldi. Poyraz'a bakıp, ''Haydi Poyraz'cığım, Derya'yı da al otur.'' dedi. Herkes çok acıkmıştı ve sofradaki yerini aldı. ''Derya kesenize bereket, ölmüşlerinizin canına değsin.'' ''Deniz ablam da çok güzel balık yapardı. Kendisi yemezdi yalnız, bütün balık bana kalsın diye peynir ekmek yer doyururdu karnını.'' dedi. Kara gözleri sulandı yine. Mert havayı dağıtmak için Belkıs ablaya döndü. Abla sen bize bir şeyler anlatacaktın. O adamlar kapıya gelip maddilik yapmadan önce ne anlatacaktın? Düşündü Belkıs abla. Anlatmak istediği şeyi hatırlamaya çalıştı sonra. Kuşlarım var benim deyiverdi. Gerçekten bu muydu anlatacağı? Yoksa bu kadarını mı uygun görmüştü şimdilik? Belli değildi. Yusuf ilgilendi en çok kuşlarla. Evde mi bakıyorsun abla? Kafeste mi kuşların? Dedi. Güvercinlerim var benim, özgürler, uçar, dolaşır, bütün semti gezer gelirler akşamlar diye yanıt verdi Belkıs abla. Anlattıkları yavaş yavaş masadaki herkesin ilgisini çekmeye başlamıştı. Gece senin evde mi kalıyor güvercinler abla, yoksa besliyor musun onları diye sordu Poyraz merakla. Güvercinler kısmet apartmanın terasında, onlar için yaptığım özel yuvada. Hiçbiriniz mi terasa çıkmadı bugüne kadar? Harika bir manzarası var bizim terasın. Yıllardır Emrullah kilitliyor teras açılan kapıyı. Tabii ya, o yüzden siz bilmezsiniz. Bir gün akşam yemeğini orada yiyelim hep beraber dedi Belkıs abla. Emrullah'ın evde olmadığı bir zaman çilingir çağırıp apartmanın teras açılan kapısının anahtarından bir tane de kendisine yaptırmıştı. Terasın manzarası gerçekten güzeldi. Bitişikteki demir apartmandan bile bazen çocuklar kısmet apartmanın terasına atlar, çevreyi oradan izlerlerdi. Hatta işlerinde yaramaz olan biri geçen gün güvercinlerin yuvasını dağıtmıştı. Emrullah yaptı sanıp çok kızmıştı Belkıs abla. O gün sıkı kavga etmişlerdi. Yönetici Emrullah, kaçak kat çıktığından haberim yoktu Belkıs Hanım. Haberim olsa çocuklardan önce ben bozardım yuvayı. Kim temizleyecek güvercin pisliğini? Gübre diye satalım da parasıyla asansörü yaptırırız belki diyordu. Meryem açık havada terasta akşam yemeği fikrini çok sevmişti. Ben size börek yaparım baharda, kısır yaparım, çay da demler, çıkarız terasta. Ay iyi, harika olur vallahi dedi. Derya herkesi bahar hayallerinden uyandırdı. Ben nohut pilav işi yapmayacağım artık. Camekanlı arabayı satmam lazım. Ev sahibine biriken borcum var. Onu öderim. Para kalırsa da kağıt arabası alırım. Kağıt işine de iyi para varmış. Kağıt işinde de iyi para varmış. Kağıt, karton filan toplayacaksın yani Derya'cığım. Şimdi her işin çetesi var. Yaptırırlar mı ki o işi? Diye sordu Poyraz. Poyraz abi, bizim de kendi çapımızda bir çevremiz var. Sokakta yapmaya çalışacağım, diye yanıt verdi Derya. Acıyla sınavında ilk şoku atlatmışa benziyordu bu çocuk adam. Şimdi hayata devam etme telaşı başlamıştı. Müsaade ederseniz ben eve gideyim, alışmalıyım ablam olmadan yaşamaya, dedi Derya. Hayatta bırakmayız seni. Bu gece burada kal da yarın Allah kerim, dedi Yusuf. Meryem de tasdik etti. Evet evet, yarın Yusuf abinle gidersiniz olmazsa o eve, dedi. Kıtmır su kendisine balık verilip verilmeyeceğini merak ediyordu. Yemeyenler kalırını açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Kasım aynı gün saat 18.45. Belki sizleri bir daha göremem. Belki müritler mürşitlerini yaşatır, bilemem. Belki ben size layık değilim. Belki benim ömrüm vefa etmez. Hilmi Hoca Efendi gözyaşları içinde kendisinden geçiyor. En yakın halkanın içinde olanlar da onun histerik hallerinin etkisine giriyor. Arkalarından biri Allah deyip bağırıp kendini yere atıyordu. Televizyonda son aylarda sıkça gösterilen bir sahnenin kötü bir kopyası gibiydi her şey. Emrullah yanındaki muhtar Himmet'e mendil uzattı. Sil muhtar gözyaşlarını, Ankara'dan gelen mesajı ileteceksin, daha unutma. Gücün topla, gidelim yanına Hoca Efendi'nin yatsıdan önce, dedi. Muhtar, erkek talebe yurdu diye anılan binanın çatı katında kapısında toplantı salonu yazan mescidin gül suyu kokulu halıların üzerinde yuvarlana yuvarlana Hilmi Hoca'nın yanına kadar sokuldu. Hocam, lokma dağıtımından sonra bir mevzuyu görüşmek istiyorduk, dedi. Hilmi Hoca önce hiç oralı olmadı. Ankara'daydım da onu diyecektim hocam. Sözünü işitene dek etrafında kimse yokmuş gibi davrandı. Gözleri yarı kapalı homurdanıyordu birden. Benim odaya gelin de konuşalım o halde, dedi. Hilmi Hoca'nın erkek talebe yurdu dedikleri binadaki odası kız yurdundakinden farklı olarak hemen giriş katında değil, yatakhanelerin olduğu 3. kattaydı. Odadan bakınca demir ranzalar görünüyordu. Odanın kapısı çoğu zaman açıktı. Bu kerameti kendinden menkul adam zaman zaman gözüne kestirdiği yeni gelmiş çocuklardan birini odasına çağırıp nasihatlerde bulunacağını söylüyor, kapı ancak o görüşme sırasında kapanıyordu. Muhtar Himmet ve Emrullah en az 10'ar tane lokma yemiş olmanın verdiği rehavetle odanın sıcaklığına kendilerini koyverip Hilmi Hoca'nın ikili kanepesinde iyice yayıldılar. Bir çay olsa içerdik vallahi hocam, dedi Emrullah. Kimse sormayınca o söylemek istemişti. Hilmi Hoca başındaki takkeyi katlayıp koyduğu çekmecesinden gül suyu çıkarıp yüzüne serpti. Şişeyi Emrullah'a uzatırken çay getir de içelim hakikaten Emrullah Bey, dedi. Belli ki muhtarla özel konuşmak istiyordu. Muhtar Emrullah çıkar çıkmaz konuya girdi. Hocam, sizin davanın basına konu olması beyefendiyi biraz rahatsız etmiş. Bunu malzeme yapacak. Dini bütün insanları karalayacaklar diyormuş. Hakim ilk duruşmada zaten beraat edecek. O konuda içiniz rahat olsun da duruşma gününe kadar münafık medya üzerinize giderse sessiz kalmanızı rica ettiler. Eyvallah hacı abi. Oğlanların aileleri zaten şikayetlerinden vazgeçti. Üzerimize atılmış bir iftirayı bertaraf edeceğiz inşallah. Emrullah'ın yanında konuyu açmadığınız da isabet oldu. Bu adamın ağzında bakla ıslanmıyor muhtar. Yaşlanmış ama ham kalmış bu adam. Kullanışlı ama aklen ve ahlaken yetersiz geliyor bana. Onun apartmanla ilgili konuşmak istiyordum ben de zaten sizinle. Emrullah kendisinden yaşça küçük olan bu iki adamın önünde elindeki çay tepsisiyle neredeyse iki büklüm oldu. Çaylar kıtlama şekerle hüp diye içilirken Hilmi Hoca kısmet apartmanı konusunu açtı. Hilmi Hoca'nın mahalledeki faaliyetleri sırtına dayadığı çevrelerin özel katkılarıyla hızla artıyor. Kız yurdu, erkek yurdu, servis firması, hazır yemek, konfeksiyon, emlakçılık derken sıra müteahhitliğe geliyordu. Kentsel dönüştürecekti mahalleyi Hilmi Hoca. Dönüşüm başlamıştı da zaten. Demir apartmanı ile kısmet apartmanın bulunduğu yere Hilmi Towers projesi için belediyedeki abilerden söz almıştı. Rızaları yoksa bile hiç bekleme, ellerine 3 kuruş 5 kuruş paralarını verir, o işi de hallederiz. Değişimin önünde duramazlar, kim oluyorlarmış, diyordu abiler. 4'er katlı 2 apartmanın yerine yapılacak 21 katlı 2 devasa blok herkesin iştahını kabartıyordu. Kısmet apartmanında boş duran 4 daireyi ve demir apartmanındaki 3 katı zaten çoktan satın almıştı Hilmi Hoca. Emrullah'ı kendine yardımcı tayin etmiş, rızası olandan güzellikle, olmayandan türlü yollarla evlerini alıyordu. Hilmi siti böyle böyle kurulacaktı. Aslında her şey tıkır tıkır işliyordu da işte o iki kuru oğlan şu an muhtarla Emrullah'ın oturduğu kanepede yüzüstü uzandıkları gece her şeyin mürşitlerine tam teslimiyet için bir sınanma olduğunu kavrayamamıştı. Önce biri sonra diğeri tekmeleyip yıktılar Hilmi'yi. Herkese anlatacağız, kaydettik ahlaksız hareketlerini, göstereceğiz sana dünyanın kaç bucak olduğunu. Mürşidi rahatlatmak neymiş göreceksin o zaman. Orhan'la Adem'in ailelerini de haber saldık. Seni mahkemede süründüreceğiz pis adam diye feryadı basmışlardı. Toyluklarından. Muhtarın bahsettiği dava dört ailenin bir araya gelip açtığı o davaydı. Tutuksuz yargılanıyordu Hilmi. Emrullah Bey yine boyamışız saçı sakalı. Ramazan'ın yerinden Binnaz Hanım'ı unutamıyormuşsun. Onun isteğiymiş bu boya işleri. Seni hep genç delikanlı görmek istiyormuş Binnaz, doğru mu? Diye bıyık altından güldü Hilmi Hoca. Emrullah'ın yüzü kızardı. Lokmalar şekerini yükseltmişti zaten. O işler bizden geçeli çeyrek asır oldu hocam. Kendimizi dünya işlerinden çektik sayenizde, hamdolsun dedi. Binnaz Emrullah'ın gençlik takıntısıydı. 1983 ile 1987 arası 4 yıl peşinden sürüklenmişti. O zamanlar un kapanında plakçıda çalışıyordu Emrullah Kısmet. Ramazan'ın pavyonunda çalışan ayva göbekli Binnaz'ı kendine eş yapmak istemiş ama her defasında hayır yanıtını alınca hastalıklı bir takıntı haline getirdik. Kadının kabusu haline gelmişti. Binnaz pavyondaki arsız müşterilerden biri gözüyle baktı Emrullah'a açık açık, seninle bir geleceğimiz yok aslanım demişti. Emrullah kendinde, erkekliğinde eksiklik aramaya başlamış, kendini değiştirmeye çalışmış, saçını bıyığını boyamış, pahalı kokular sürünmüş, kuvvet macunlarına müptela olmuştu. Bu arada babası rahmetlinin bıraktığı bütün parayı da çarçur etmişti Emrullah. Neyse ki gece konduyu apartmana çevirebilmişti. Bir gece Binnaz'ı pavyon çıkışı takip edip son bir kez şansını denemek istedi. Seni gibi 50 tanesi elimin tersiyle ittim be koçum yanıtını alınca hep yanında taşıdığı çakıyı kadının baldırına saplayıp kaçmıştı. Kısmet ailesinin tek evladı Emrullah 6 ay cezaevinde yatıp çıktı. Un kapanına gitmedi bir daha. Doğru düzgün bir işi ya da sevdiği kimse de olmadı. Cezaevinde Hilmi Hoca'nın babası Ragıp Efendi'yi tanımış, yaraladığı kadını unutmak için evdeki kasetlerden kurtulması gerektiğini de ondan öğrenmişti. Gülüm benim, gülüm benim, derdim, aşkım, canım benim. Ayırmasın Tanrı bizi, budur inan tek dileğim. Hilmi Hoca çayından bir hüp daha çekti. Kerim gülüm, yatsıya kılın yatın, ışıkları da kapatın deyip yerinden kalktı. Gidip odanın kapısını örttü. Muhtar sözü aldı önce. Emrullah Bey, biliyorsun Hilmi Hoca çok hayırlı bir iş yapıyor. Mahallemizin asra uygun bir muhit haline gelmesi için her türlü fedakarlıkla daireler satın alıyor. Sen bizi hiç mahcup etmedin. Hep kolaylık sağladın bugüne kadar. Ama Allah'ın izniyle gökdelenleri dikebilmek için komşunun inadını kırmak gerekiyor. Hilmi Hoca muhtara söz verdi. İki rezidansı hatırladı. Adam Hilmi Towers için bizden hevesli çıktı maşallah diye düşündü içinden. Sakalını sıvazlayıp sözü devraldı. Emrullah Bey, muhtar çok haklı. Ne idüğü belirsiz o hanıma, komşuna, ben de geçen bir vesile diğer yurt binasının önünde rast geldim. Bu hanım bildiğin düşkün, adeta meczup, ahlaken çöküntü içinde, bir zavallı yaratık. Şayet apartmanın yıkımı için zorluk çıkarırsa işin tadı kaçar. Konuş, ikna et, güzellikle söyle. Gökdelen projesini bir de sen anlat. Hala yıkımı kabul etmiyorsa satın alalım dairesini. Çekip gitsin buralardan. Zaten yakışmıyor mahallemize böyle bir hanım. Kiracılarına ilgili de çok başımız ağrıyacak. Bak söyleyeyim. Yıkım başlayana kadar dairelerini kiralarken biraz daha dikkat etmeni hasreten rica edeceğim. Sapkın, Yunan gavuruyla çingen kızının Kürt kocası bulabildiğin kiracılar bunlar mı? Yarın öbür gün her türlü fitne senin apartmandan yayılırsa seni muhtar da kurtaramaz, ben de kurtaramam. Emrullah'ı bir düşünce aldı. Muhtar sohbete gelmek için niye bu kadar hevesliydi şimdi anlamıştı. Aslında haksız değildi her ikisi de. Hilmi Hoca da muhtar da benim iyiliğimi düşündü bugüne kadar. Hep ama başka kiracı mı var ki? Apartman yıkıldı yıkılacak, börtü böcek içinde. Ancak bu berduşlar o parayı veriyor işte diye aklından geçirdi. Haklısınız hocam, ben buyurduğunuz gibi muhtarımızla da ittifak ederek bu meseleleri çözeyim. Başka bir emriniz var mı bizlere diye sordu. Canı sıkılmıştı. Kalkmak istiyordu. Hilmi Hoca, sen gidebilirsin Emrullah Bey, biz muhtarla biraz daha laflayalım dedi. Hakkında açılan dava için Ankara'da başka kim ne demişti, onu öğrenmek istiyordu. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 73.